Ayrım 23. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 240. 12 Mart dönemeci. Düşer düşmez de gücünün sınırlarını anlamıştır. Durumu tam anlamıyla trajiktir. Sokakla kışlanın arasına sıkışır. Birine eğilim gösterse öteki, diğerine yaklaşmak istese bir iki hörlemektedir. 15-16 Haziran'da sendikalar yasasını protesto eden diske bağlı işçiler, İstanbul'un tuzu kurularıyla her narayı darbe sayan nazeninlerine dehşeti yaşatır. Ondan hız alan sosyalist gençlik devrimin saatini çaldığını sanır. Fraksiyonlar birbiriyle yarışa yarışa anarşizmin kucağına yuvarlanır. Sokaklar çıkılmaz, yürünmez, girilmez olur. Sonunda çaresiz kalan Demirel sokağı kışlaya havale eder. Sıkı yönetim anayasal bir yönetimdir. Kendi ipini de bütünüyle teslim eylediğini ancak 12 Mart 1971 günü anlar. Ordu sivil aydınları da işin içine katarak her taraftan sıkıştıran küresel baskıyı kaldırmak amacıyla Kuvayi Milli ruhunu canlandırmak ister. Bazı generallerin iplik iplik oya gibi işlediği darbe süreci 9 Kasım 1971'de devlete el koyma girişimi gün yaklaştıkça post kavgasına döner. Kuvvet komutanları son ana kadar kendi aralarında uzlaşamayınca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'a sığınırlar. Darbe 12 Mart'a kalır. 12 Mart 1971 günü saat 13'te TRT'de okunmak üzere hazırlanan bildiride meclisin feshedildiği yazar. CHP lideri İsmet İnönü bildiriyi okur okumaz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'a telefonla hemen meclise gideceğini, askerlerin kendisini vurabileceklerini ama kanının onları boğacağını söyleyerek meclise koşar. TRT'de okunan bildiri anında değişir, meclisin fesi göz açıp kapayana meclisin bilgisine dönüşür. Milli Güvenlik Kurulu'nun komutan üyelerinin imzasını taşıyan muhtıra etkisini anında gösterir. Bakanlar Kurulu toplantısını dramatik bir istifa kararı ile bitirir. Komutanlar CHP içinden Nihat Erim'i teknisyenler hükümetini başına getirirler. İnönü bu gelişmeye göz yummuştur. CHP Genel Sekreteri Ecevit anında o türden uzlaşmaya karşı çıkarak görevi bırakır. Erim, dünya sakatatçılarını dolaşıp harika beyinleri toplayarak bir takım kurar. El birliğiyle özgürlüklerin üstüne şal örtülür. Devrimcilerin tepesine balyoz gibi inilir. Baskı, işkence, tutuklama fırtınası eser. Ve üç fidan dar ağacına çekilir. Pek çoğu kırlarda kırılır. Bütün bu olup biten arasında çok ilginç bir gelişme daha gözlemlenir. Kuvayi Milli'nin politik arenadaki son temsilcisi İsmet İnönü yasal yöntemle parti kurultayında seçilmeyerek tasfiye edilir. Artık merkez solun lideri Bülent Ecevit'tir. 1925 yılında İstanbul'da doğmuştur. CHP milletvekili Profesör Doktor Fahri Ecevit'le ressam Nazlı Ecevit'in tek çocuklarıdır. Robert Kolej'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuş, İngiltere'de basın ateşiliği, Ulus'ta gazetecilik yapmıştır. Eğitim amacıyla iki kez Amerika'ya gitmiştir. 32 yaşında Ankara milletvekili, 36 yaşında bakan olmuştur. Aynı yıl ortanın solu çıkışının önderi olarak CHP Genel Sekreterliğine getirilmiştir. 14 Mayıs 1972'de toplanan CHP kurultayı İnönü efsanesini sona erdirerek Ecevit'e genel başkan seçmiştir. Artık Türkiye'nin iki kez uzlaşmalı demokrasisinin politik sahnesindeki baş aktörler çok ayrı kökenlerden, çok ayrı bölgelerden, çok ayrı koşul, okul ve mesleklerden gelen Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'tir. Bunlara kuşaklarından Necmettin Erbakan'la önceki kuşaktan Alparslan Türkeş eklenince çağdaş kadro tamamlanır. CHP iktidar yolunda. Demirel'in APS'i ile İnönü CHP'si muhtıraya bir kez daha teslim olmuş, beyin takımının anayasayı budama önerileri mecliste gürültüsüzce yasalaşmıştır. Cevdet Sunay'ın süresi dolmuş, Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler her şeye karşın Sunay'ın yolundan Çankaya'ya çıkmayı denemiştir. Ardılı Semih Sancar'ın kapalı kapılar ardında parti liderlerine sanki 12 Mart muhtırasından hiç haberi yokmuş gibi meclisin işine karışmayız güvencesi, Gürler'e verilen sözlerin seçilmeye yetecek bölümünü hazan yapraklarına benzetmiş, her şeye karşın sözünde duranların oyları çok olasıdır ki onurunda açtığı gedikle yaşamdan koparmış, Cumhurbaşkanlığı seçilen Kurtuluş Savaşı'nın genç deniz subayı, 27 Mayıs'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı, sonrasının Moskova Büyükelçisi ve Senato'nun kontenjan üyesi emekli Oramiral Fahri Korutürk olmuştur. Değişim bir bununla kalmaz. 12 Mart muhtırasından alınıp genel sekreterlikten ayrılan Bülent Ecevit, 1972 kurultayında tarih anıtı İsmet İnönü'yü 34 yıldır yürüttüğü CHP Genel Başkanlığından delegelerin oylarıyla indirerek direksiyona geçer. Bütün bu düzenlemeleri kapsayan iki yıl geçici hükümetlerle sıkı yönetim altında geçmiş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Talmaç'ın deyimiyle topluma bol gelen anayasa, erim ve ardılı usta terzileri makaslarıyla kesilip biçilmiş temel hak ve özgürlüklerin çoğunu korumakla birlikte amalı fakatlı eklerle bezenmiş, sivil asker aydınların sivillere de askerlere de yaranamayan çok büyük bölümü çok ağır işkence ve baskılarla karşılaşmış, 12 Mart'ta ulanan olayların tek sorumlularıymış gibi hemen herkesin diyetini dar ağacında 3 fidan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ödemiş ve Cumhuriyet'in başından beri hiç aksamayan süreç erişmişti. 14 Ekim 1973'te genel seçimler yapılır. Toplum inanılmazdır. Darbeye teslim olan Demirel, AP'nin oylarını %29.8'e indirmiş, direnen Ecevit, CHP'yi 33.3'e çıkarmıştır. Erbakan'ın başat olarak Nakşilerle Nurcuların oylarını toplayan Milli Selamet Partisi %11.8, Türkeş'in ülke ocaklarına dayanan Milliyetçi Hareket Partisi %3.4 oy alırlar. AP ve Demirel ana muhalefettir. Koalisyonu CHP ile MSP kurar. Ecevit Başbakan, Erbakan yardımcısı olur. Türkeş, Feyzioğlu ve Bozbeyli diğer partilerin liderleridirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile MHP lideri Alparslan Türkeş dışında tamamı Cumhuriyet doğumludur. Partilerin 1961'deki taahhütleri 12 Mart sonrasında biraz daha pekişmiştir. Bunun en yalın kanıtı anayasa değişiklikleridir. Meclis aldığı bütün oylara karşın ancak askerlerin istediği ölçü ve kararda anayasa yapabilmektedir. Ama hak yememek gerek, askerler mutlaka meclis onayını almaktadırlar. Koalisyon pek çoğu fantezi olsa da bir yeni atılımın hazırlığını bitirmek üzeredir. Kıbrıs, Türkiye'nin yeni mahmuzu. Birden gündeme Kıbrıs girer. Yunanistan'da 1967'de yaptıkları darbeden beri Albaylar Cuntası iktidardadır. Kendi işlerinde tıkanmış, Avrupa işlerinde bunalmışlardır. Kabuklarını kırmak isterler. Kıbrıs'a gizlice gönderdikleri adamlar, Enosis'e engel gördükleri Arşöbek Makaryos'u devirir. Nikos Samson'u getirirler. Hemen ardından ilan edilecek Enosis'le Yunanistan Dikta Karabasanı'ndan Fedi coşkusuna zıplayıverir. Türkiye bağımsızlığın garantörü olarak bu emirvakiyi kesinlikle kabullenemez. Toplantı üstüne toplantı, görüşme üzerine görüşmeler dizisi başlar. Yunan cuntasının böylesine yanlış bir hesaba kapılması akılla bağdaşmaz. Akıl junta ile bağdaşmasa da kurnazlık, güvence ve çıkarın yatsıması zordur. Anlaşılan Johnson mektubu üzerine hazırlıksızlığı ortaya çıkan Türkiye'nin sözel bir protesto ile yetinmesi iştahlarını kabartmıştır. Yunan cuntasının hesabına göre Türkiye bir sömürgedir. ABD ve NATO onları sürekli desteklediğine göre diklenmeye kalkarsa yine zort edecek, Türkiye'de adanın yutuluşunu seyredecektir. Güvenlerini pekiştiren kanıtları da vardır. Darbeler yapar, Enosis'ler ilan ederken şakır şakır NATO planları, NATO silahları kullanmışlardır. Ama Türkler kullanmaya kalkarsa yassah hemşerim. İyi de aradan 10 yıldan artık zaman geçmiştir. Ülkler o mektup üzerine aymış, kendi işlerini kendilerinin görmesi konusunda hazırlık görmüş olamaz mı? Ne gam. ABD, NATO ve Avrupa, özellikle de Fransa arkanda ya. Depreşirse höt der, ödlek Türkler de zırp diye durur. İçteki seçkinlerinin de, dıştaki dayatma heveslilerinin de hiçbir zaman hiçbir hesaba katmadıkları Mehmetçiğin kabul ve direnç eğiminin buluşma noktasıdır. Siz buna pekala güçlüğünü sabır ve tahammül çizgisi diyebilirsiniz. Dünya, Türk'ün ayranının kabarması diyor. Ve ABD'si Avrupa'sı ile korudukları Yunan cuntası, oynadıkları oyun, çevirdikleri dolap, heveslendikleri dayatmayla o sabrın taşını çatlatır. Ayranı kabartmayı başarırlar. Tarih 20 Temmuz 1974'tür. Mehmetçik süngüyü takar, hepsinin parmaklarını ağzına tıkarak Kıbrıs'a çıkar. Öykü ABD Dışişleri Devlet Sekreteri Kissinger'ın anılarından. Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ile koalisyon ortağının bakanlarından Oğuzhan Asiltürk, Londra'da bir diğer garantör majestelerinin Dışişleri Bakanı Callahan ile ortak müdahale pazarlıklarındadır. Callahan ikide bir odadan çıkar. Kissinger ile görüşmekte, bunlar çıkarma kararı almış demektedir. Kissinger son kerte sakin. Pentagon'la şimdi konuştum. Türklerin amfibi savaş yapmaları olanaksız. Çıkarma gemileri bile yok diyorlar. Adaya nasıl çıkacaklarmış? Callahan, eğer karar verdilerse ki öyle görünüyor, yaşlılarla çocuklar el ele tutuşup köprü kurar, asker üstünden yürür çıkar diye kestirip atınca Kissinger kendi kendine majestelerinin dış ilişkilerini bir aptal yönetiyor demişmiş. Aynı zamanda kendisiyle tutarlı bir bilim insanı olma içtenliğiyle çıktılar. Aptal benmişim demekten kendini alamaz. Hiç duraksamadan çıkar ve 48 saatte 5 parmağı sancağını diker. Kıbrıs'ta Nikos Samson, Atina'da junta düşer. Yunanistan'a demokrasi, Kıbrıs'a Makaryos gelir. Dünya efendileriyle Avrupalı yardakçılarına göre Türkiye görevini yapmış, onların yüz verip halıyı pislettirdiği deliği teker meker hücresine savurtmuştur. Her şey çılgın junta öncesine dönüp yerli yerine oturduğuna göre haddini bilmeli, pılısını pırtısını toplayarak adadan çekilip gitmelidir. Kafa çıkarma öncesinin aynı kafadır, çaba aynı çaba. Galiba ABD dersini iyi almış, Hüner'in Mehmetçiğin ayranını kabartmadan Türkleri kendi sınırları içinde tutmak olduğunu o gün orada bellemiştir. Yoksa sınırı açtığı andan sonra kendisi durmadıkça durdurmanın olanaksızlığı Kıbrıs harekatlarında apaçık görülmüştür. Yoksa günümüz Irak, Kerkük ve PKK konusunda böylesine cibelek kıvırtmaların anlamı olmaz. Çeker zortunu, oturtur aşağı. Ama biliyor ki Mehmetçik NATO generali değil. Sınırın dışına çıktığı an Anadolu'nun yenilmez efsanesi. Besbelli, bunu da o zaman öğrendiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi anında toplanarak gönüllerindekini karara dönüştürür. Görev bitti, asker terhis, yoksa onlar yapacaklarını bilir. Mehmetçik çaresiz, hodri meydan der. Bir hamle daha eyler, Kıbrıs'ın yarısına yakınını Kıbrıs Türklerine armağan eder. NATO'su, Amerika'sı, Avrupa'sı ve zamanın SSCB'si bakarlar ki kabaran ayranın yayığını devirmek zor. Kenar mahalle dilberi küskünlüğüyle Türkiye'ye ambargo koyarlar. Kuşkusuz, yenginin miras kavgasında o ambargonun da payı vardır. CHP-MSP koalisyonu bozulur. Söylence çok. Birine göre Ecevit'in CHP'si yengiyi oya dönüştürme hevesindedir. Bir başkasına göre Erbakan'ın MSP'si meydanı boş bulunca Fethi Tam istiharesine yatmıştır. Aradan 33 yıl geçmiş, kaç hükümet bozulmuş, kaç hükümet korulmuş, 2007'nin söylemleri de, adanın sınırları da 1974'ün aynı kalmıştır. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinin başat devletlerden olduğunu kanıtlamıştır. Milliyetçi cephe. Söylence ne olursa olsun CHP-MSP koalisyonu bozulur. Milliyetçi cephe kurulur. Ecevit gider, Demirel gelir. Erbakan bir koltuktan kalkar, ötekine oturur. 1974'ten 77'ye durmadan hükümetler kurulur, hükümetler bozulur. Artık söz seçmenindir. Karaoğlan umudu az daha gerçek çoğunluğu sağlayacaktır. CHP %44 oy alır ama meclisin çoğunluğunu alamaz. Yine de Sünni ağırlıklı merkez sağ büyük bölümü tek çatı AP altında toplansa da kendi içinde ırkçı, ülkücü, Nakşi Nurcu, Süleymancı Ticani, Hanefi Mevlevi ayrışmasının merkez sola yaramasından dehşete düşmüştür. 12 Mart budamasına karşın 1961 demokrasisiyle AB budamasına karşın 12 Eylül demokrasisi arasındaki fark korkunçtur. O anayasanın seçim yasasına göre %44 oy alan parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hükümet dayatamaz. Bu anayasanın seçim yasasına göre %34 oy alan parti devlete rejim dayatır. Darbeler süreci düşünülürken Cumhuriyet'in kurucu kuşaklarıyla ikinci kuşaklarının farkını hiç unutmamalıdır. Kuramlar, kavramlar, kurallar, kurumlarla organlar nice sağlam, düzgün çalışmaya ne kadar hazır olursa olsun, onları işletecek insanlar yeterli bilgi, birikim ve dirence sahip değillerse günümüz tablolarının ortaya çıkmasına şaşmamalı. Korutürk en çok oy alan partinin başını başbakan atar. Ecevit bütün partilerden yüz geri edilince azınlık hükümeti kurar. Azınlık hükümeti muhalefetin çoğunluğuyla karşılaşır. Demirel en çok oyu alan ikinci partinin başkanı olarak nöbeti çağırır. Tabandaki ayrışmayı tabanda uzlaşma ya da paylaşmaya çevirerek ikinci milliyetçi cepheyi oluşturur ve seçmen istencini milletvekili isteğiyle değiştirme hünerini göstererek merkez sağın değişmez liderliğine oturur. Ecevit, Alevi Bektaş'ı ağırlıklı merkez sol tabanın bütünleşmesine karşın hükümet kurmakta acize düşmüştür. Çaresiz, AP'den kopardığı 11 milletvekiliyle MC'yi düşürür. 12 Eylül 1980 öncesinin son CHP hükümetini kurar. Bu gelişme, üzerinde pek çok meraklının, pek çok komplo teorisi üretebileceği pek çok olayın ardı ardına sıralanmasına neden olur. Örneğin, 1 Mayıs'ı sonunda emekçi bayramı haline getirmeyi başaran işçiler, 1977 yılının 1 Mayıs'ını İstanbul'un en geniş alanı Taksim'de coşkuyla kutlamak ister. Gerekli izinler alınır, gerekli önlemlere başvurulur. Gerekli güvenlik sağlanır ve çalışanlar sabah erkenden İstanbul'un dört bir yanında buluşarak kitleler halinde yola çıkar. Şarkılar, türküler, marşlarla Taksim alanında toplanırlar. Alan tam anlamıyla dolar. 10 milyarı aşan varsayımlar coşkuyu büsbütün artırır. Sendika önderleri söylevler verir. Sanatçılar toplantıyı şölene çevirir. DİS Genel Başkanı Kemal Türkler söylevini bitirmek, miting sona ermek üzeredir. Topluluğun üzerine Hala yönü, yeri, sayısı ve kastı tartışılan yerlerden ateş edilir. 37 kişi ölür. Paniğin de etkisiyle çoğu gizli kalan yüzlerce kişi yaralanır. Bununla yetinilmez. Hemen ardından adeta bir sürek avı başlatılır. Cumhuriyetin güç yetiştirdiği aydınlar, kimliği tartışmalı kişilerce ardı ardına vurulur. Toplumun seçimle iktidara yaklaşan merkez sol kesiminin sindirilmek istendiği açıktır. Tabanda belirgin biçimde ayrışan sünni ağırlıklı merkez sağ, tabanda bağdaştırıp mutlak iktidar kılmak isteyen bütün güçler karanlık odaklarda buluşmuşlardır. Cinayet çeteleriyle yetinmez. Toplu kıyımları sürdürürler. 23 Aralık 1930'da gerçekleşen Menemen olaylarının 48. yıl dönümünde 1978'in son haftasına girilmiş, ortalık yedek teğmen Kubilay ve yardım etmek isteyenlere karşı irticanın ilkel acımasızlığı, Derviş Mehmet'in kör testereli kesip mızrağa diktiği devrimci kelleler, devrimin kurduğu idam sehpaları tartışmaları inlerken, Güney Anadolu'nun Kuvayi Milli Yıldızlarından Kahramanmaraş'ta Alevi mahalleleri eşgüdüm içinde basılır. 3 gün süren kıyımda 104 kişi öldürülür. Bini aşkın yurttaş yaralanır, evler yıkılır, dükkanlar yağmalanır ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti de merkez sol Alevi Bektaşi kanadın ana partisi CHP'de bir şey yapamamak bir yana seyirciliğine gerekçe de bulamaz. Bu ağaç pek haksız olmayarak merkez solun Maraş eksenli güney bloğunu küstürür. Ama toplumsal barışı bozup kanatla iyice ayrıştırmak isteyen canavara Maraş yetmez. Ya her şeye karşın birliğini korumakta kararlı Anadolu insanı mesajı iyi okuduğundan iç savaşa tutuşacağına küskünlükle yetinir. Ne var ki canavar yetinmez. Bu kez saldırının daha ağırı gelir. 4 Temmuz 1980 takvimine kayıplarla birlikte 130'u bulan ölü, yüzlerce yaralı ve sokağa çıkma yasağına karşın yaklaşık 25 gün süren kıyımla Çorum olayları işlenir. Merkez solun Maraş eksenli güney küskünlüğüne Çorum eksenli Orta Anadolu'nunki eklenir. Ama Anadolu kaç bin yılın kulağı kesiğidir. Kös dinler, bağrına taş basar, ağıt yakar, dert yanar, küskünlüğünü pekiştirir, kardeşliğinin bilincindedir. Öfkesini zamana yayar, umulduğu gibi Alevi-Sünni kavgası çıkarmaz. Göç dalgasını yükseltmeye yarar. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük kentler köken illerini katlayacak sayılarda Maraş ve Çorumlularla şişer. Kanatlar arası savaş çıkmadıkça Türkiye toplumunu çökertmek mümkün değildir. Belirlen her dış tehlikede bir demir yumruk olmasının gizi budur. O çözülmez. En azından örselenmezse Türkiye'ye biçilecek hiçbir teslimiyetin geçerliği yoktur. Yönetsel erk, tıpkı 1. Dünya Savaşı sonunda olduğu gibi ordusu hükümetiyle teslim alınsa bile halk anında dikilmekte, orduyu da hükümeti de değiştirerek egemenliğini dayatmaktadır. Halk birbirini kırmaya başlarsa her açıdan her görüşe teslimiyete hazır hale gelir. Oysa halk kaç bin, kaç yüzyıldır Anadolu üzerinde oynanan bu egemenlik boyunlarıyla baş ede ede varlığını sürdürmüştür. Maraş ve Çorum'a 1993 Temmuz'unun ikisinde Sivas'ın Madımak Oteli'nde yakılan 38 can eklenince büyük olasılıkla bu yüzden kıyım ve kıyama kalkmamış, küskünlüğünü pekiştirmekle yetinmiş ve topyekün teslimiyet bekleyenleri düş kırıklığına uğratarak ayrılık tohumlarını sınır dışından atmaya yönlendirmiştir. Ne var ki bu durum, toplumsal dengeyi sağlayan kefenin bir yanını iyice zayıflatarak, örneğin merkez sol oylarını %20'lere kadar gerileterek öbür yarının fırsatçı kesiminin teslimiyetini kolaylaştırdı. Buna 1990'lı yılların bilgisayar devrimini gerçekleştiren teknoloji değişimi ve Potsdam konferansına göre beklense de Sovyetlerin Afganistan yenilgisinden sonra Polonya'nın Gdansk işçilerinin birlik ve dayanışmasını izleyen olaylar karşısında hızla çözülmesi de önemli katkıda bulundu. Ve Kuvayi Milli Türkiye'sinde ondan 3 çeyrek yüzyıl sonra işgal İstanbul'un sefil manzaraları yeniden gündeme geldi. Yabancı dille eğitim, yabancı uyrukta doğum tartışmalarında koşuşan, ABD'nin koltukladığının ömrünü iktidarda tüketip kızının zindanlara atılacağına inanan AB memurlarının gördüğü her hayırsız düşü Türkiye yönetenlerin hayra yoracağını sanan NATO'dan izin almadan general, IMF'den icazet almadan var olunamayacağına iman etmiş bir seçkin ya da öykünmeciler kitlesi üretilerek Kuvayi Milli ruhuna Fatiha okumaya kalkışılmakta kalmadı. 1979 ara seçiminde oyların neredeyse tulum çıkarırcasına Demirel'in AP'sinin sandığına 1980 sonrası tulum çıkarmasa da %46'sını Özal'ın, %22'sini Sunalp'in sandığına doldurur. Henüz 1993 Sivas ekseni Alevi Bektaşi küskünlüğünü pekiştirmemişken CALP'in HP'sinde %30 olan merkez sol oyların %20'lere geriletmesine neden olur. Ecevit 1979 seçiminde toplumun mesajını almıştır. hiç duraksamadan istifa eder. Demirel 1979 sonunda yeniden iktidara gelir. 12 Eylül davetiyesi. Ekonominin tıkanıklığı olmadı. Ekonominin tıkandığı, terörün tırmandığı bir dönemdir. Türkiye kendi yağıyla kavrulamamakta, IMF'e boynunu uzatmak zorundadır. Demirel gerekircilerin son ustalarındandır. Yalnız boynunu değil, müsteşarı Özal aracılığıyla başını da birlikte uzatır. Bütün çabalara karşın toplumsal denge bozulmayınca çok daha naif olan ekonomik denge bozulmuştur. Türkiye bütün gücüyle yönlendiği kalkınma çabalarına karşın henüz gerçek anlamda endüstrisini kuramamış bir tarım toplumudur. 1980 sayımına göre nüfusun 19 milyon 645 bini kentte, 25 milyon 97 bini kırda yaşamaktadır. Ucuz iş gücü ve kaliteli ham madde, örneğin pamuk, yün, deri pek çok alanda fason üretim ilişkileri kurmuş olsa da henüz işlev kazandıramamış, dış satımı 2 milyar 910 milyonla 2 milyar 600 milyon dolar arasında gidip gelen, geleneksel ve tonajıyla fiyatı pek değişmeyen üzüm, incir, fındık, tütün, pamuk, zeytinyağı ve bazı madenler ürünlerden ulaşmakta, salt fason üretimin gereksinim duyduğu makine, yedek parça ve petrol için yaklaşık 7 milyar 909 milyon, 14 milyar dolara yaklaşan dış borcun faiz ve ana para ödemeleri için 1 milyar doların üzerindeki döviz gereksinimi de eklenince dış ticaret açığı 8 milyar doları bulmaktadır. Bu zayıf ekonomiyle oynamanın kolaylığını anlatmak gereksiz. Bütün dış satımının 4 katı dış ticaret açığı verdiğini belirtmek yeter. Maraş olaylarının göç dalgasıyla karşılanması ekonomiyi oyun alanına çevirir. Birdenbire dış borç kaynaklarının hepsi kurur. Başta petrol şirketleri, makine, ara ve tüketim malı satıcıları peşin para olmadan istekleri karşılamaz. Konya'nın buğdayıyla Edremit ve Ayvalık'ın zeytinyağı İstanbul'a gelemez. Geleni de geleneksel açgözlülük nedeniyle bulunamaz. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinde kendisini temsil edenleri ücretlerini ödeyemez olur. Ülke tarihinde ilk kez Demirel'in deyimiyle 70 sente muhtaçtır. Çaresizlikten 24 Ocak 1980'de toplumun bugün bile ağız tadını kaçıran ilaç yutulur. IMF standby'ına imza atılır. Hatta imzanın sahibi Demirel'in başbakanlık ve DPT müsteşarı Turgut Özal işgüzarlığını kendi açıklar. IMF bir dayatmışsa o hemen %50 fazlasını yükleni vermiş ve herifleri çok şaşırtmıştır. Bu biraz Osmanlı'nın varlığını halkıyla paylaşacağını, İngiltere ve Fransa ile üleşmesi amacıyla kotarılan 1838 ticaret antlaşmasını tantana ile imzalayan Mustafa Reşit Paşa için Majestelerinin Başbakanı Lord Palmerston'un "bu adam ya akıl almaz bir vatan haini ya hafsalaya sığmaz bir ahmak" söylemini anımsatsa da standby imzalanmış, uluslararası kredi muslukları yeniden açılmış, dünya bankalarında dolaşırken bir türlü Merkez Bankası hesaplarına geçmeyen Türk dövizlerini serbest bırakmış, büyük kentlerin vitrinleri yeniden donanmıştır. Şok öylesine etkileyicidir ki ekonomi düzeliyor mu, borç sarmalına dolana dolana komaya mı giriyor kimse ayıramaz. Ayıramadığı için de kargaşa alabildiğine yükselir. Sabah çocuğunu sağ esen okula gönderen anne akşam cenazesini aramanın kaygısına düşer. Acı ilacı topluma zorla yutturma zorunluluğu da doğmuş, buna paralel olarak politik gökyüzü yeniden kara bulutlarla kaplanmıştır. Toplumsal altyapı her türden saldırıya karşı duygusal küskünlük ya da göç dalgasıyla bütünlüğünü korurken siyasal üst yapı dere üstündeki inatçı keçilerin çekişmesine dönmüş, bunun bir yanı toplumsal öfkenin yatışmasına yararken bir yanı ulus adına egemenliği kullanan organları kargaşaya salmıştır. Tam bu sıralarda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün süresi dolar. İhsan Sabri Çağlayangil Senato Başkanı olarak vekalete başlar. Ama günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir türlü kendi içinden bir cumhurbaşkanı bulup Çankaya'ya gönderemez. Terör kitle kıyımlarına dönüşmüş, ekonomi IMF bombasında politika kilitlenmiştir. Asker daha yılın başında olacakları bilmiş gibi uyarı mektubu yazmıştır. Ama adres belirsizliğine getirilip kaynatıldığı sanılmıştır. Sonunda taahhüde uymayan politikaya bir nokta konur. 12 Eylül 1980'de 1961 ve 71 uzlaşmaları tam anlamıyla sona erer. Asker bu kez bütün açıklığıyla emri komuta çerçevesinde yönetime el koyar. 23. ayrımın sonu, sayfa 250.